Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bir parça yaşam hakkına sahip çıkmanın gerekliliği üzerinden konuştuk ve İstanbul'un göbeğinde yaşanan genç bir kızın giydiği şorttan rahatsız olan ve iki ayağı üzerine kalktığı için kendini insan zanneden bir yaratığın sözlerinden hareketle artık özellikle Danıştay'ın da dün aldığı yürütme durdurma kararına itirazı redle birlikte parlamentonun gereksizliği, ne hale geldiği, siyasetin insanları artık çözüm olamadığı ve insanların kendi yaşamlarına sahip çıkmak için artık kendi seslerini nasıl çıkartabileceklerini konuştuğumuz yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız, siz de yayını paylaşacaksınız. Bu arada yayın sırasında unuttuklarımı hatırlatanlar olmuş, çok teşekkür ediyorum hepsine. Yayını paylaşın, hatırladıklarımı, bu yayın içinde yeri olanları tekrar konuşuruz, burada da gündeme getiririz, çok sorun değil. Özellikle şu şey hikayesi insanların tabii ki çok dikkatini çekmiş ama doğru değil mi? Yani göreceksiniz gazete pencerede çok doğru bir yerden bakarak sormuş. Aynı soruyu sordum ben de. Kafası çalışan herkesin aynı şeyi sorması lazım. Danıştay'ın dün verdiği kararda yani 1 Temmuz'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkabileceğine ilişkin karar hepimiz için parlamentonun gereksizliğini şu an itibariyle hem teoride hem de pratikte fiilen zaten böyle bir şeyin yaşandığını gösteriyor. Çünkü kararın açıklamasında birazdan okuyacağım gazete pencereden size deniyor ki eğer bunun aksine davranılırsa yani yürütmeyi durdurma kararı alınırsa Cumhurbaşkanı'nın yürütme üzerindeki yetkisine müdahale anlamına gelir. Meclis ne işe yarıyor o zaman? Meclis neden bizim bildiğimiz anlamda yasa koyucu hala? Kaldırın onu. Yasayı tek kişi çıkarsın. Bakın bugün size bir şey okuyacağım. İçeriden Abdülkadir Selvi'den iki cümle okuyacağım üst üste. Ve burada iki yıldır sürekli konuştuğumuz şeyin insanların başına kısa sürede nasıl geleceğini göreceksiniz. Bu karar Danıştay'da altına imza atanların üstüne kalacak. FETÖ'cü sayılacaklar. Yazın bunu bir yere. Bakın bu kadar iddialı kuruyorum bu cümleyi. Size FETÖ'cü diyecekler. Çünkü Abdülkadir Selvi ilk kıvılcımı çakmış. Mesela Takvim Gazetesi manşetten gömmüş haberi, diğerlerinde de var, adaletin üstüne atıyorlar. Diyorlar ki bir dakika, adalet nasıl böyle imkansız bir karar verir? Vallahi kardeşim size soracaklar. Yarın bir gün hepiniz görev yerlerinizden tıkır tıkır alınacaksınız ve diyecekler ki bunlar FETÖ'cü. Bak kamuoyunda iki diye biliniyor ama ilk yayında hani sevgili Fırat'ın, Fırat Tanış'ın hatırlatmasıyla birlikte size söyledim. Aslında sadece Antalya Elmalı'da iki çocukla ilgili değil, kamuoyunun paylaştığı ve yanlış şekilde tavır konularak. Neyse ki düzeltildi o hikaye. Yani çocukların çizdiği resimlerin, seslerinin paylaşılması falan. Orada o mektubun, bir kısmı karalanmış mektubun paylaşılması. Aslında Çanakkale'de de benzer bir dava var. Orada da iki çocuk, istismara, tecavüze uğrayan iki çocuk var. Ve onlarla ilgili iki dava birbirine karıştırılıyor. Yani toplamda 4 çocuk var. Bakın diyecekler. Bu davalarda polis gerekeni yaptı. Aldı mı bu insanları? Aldı. Adalete teslim etti mi? Etti. Adalet ne yaptı? Kamuoyunun infialine yol açacağını bile bile bu insanları serbest bıraktı. Size kalacak. Ya bunu yazın bir yere. Bak kardeşim, bugün 30 Haziran 2021 saat 10.34 adımın Ünsal olduğunu bildiğim kadar iyi biliyorum bunu. Yazın bunu bir yere. O kararın altına imza atan insanlar bilin bunu. Ya size kalacak, göreceksiniz bak. Çünkü siyaset bunu üstlenemez. Adalete bunu söylediğiniz zaman Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ne diyecek? Evet ya, ben verdim kararımı. Yo, bakın göreceksiniz. Hakimler Savcılar Kurulu harekete geçirilecek. O yargıçlarla ilgili, yani o davaya imza atan yargıçlarla ilgili soruşturma başlatılacak. Göreceksiniz, yapılacak bunlar, yaşanacak ve üstünüze kalacak. Onun için burada söylüyoruz ya, siz bürokratik kademenin içindesiniz. Yanlış iş yapıyorsunuz. Ve siz hani o askerde öğretilir, hiç uygulanmaz ama. Verilen hatalı bir emri uygulamak zorunda değilsin denilir. Bunun bir tane örneğini göremezsiniz. Tepenize çıkarlar çünkü. Aynı şey olacak. Göreceksiniz. Diyecekler ki bunlar FETÖ'cüydü. Yargıdaki artıkları temizleyemedik biz bunları. Göreceksiniz, üstünüze kalacak mı? Benzer davalarda, benzer kararlara imza atan insanlar. Yarın bir gün mesela bugün kamuoyunun yaşadığı büyük infiale rağmen bir takım konularda soruşturma için kılını kıpırdatmayan savcılar yarın denecek ki onlar FETÖ'cüydü çoğu. Göreceksiniz, size kalacak kardeşim. Çünkü burada siyaset bu suçu üstüne alamaz. Bunun bir sorun olduğunu biliyor ama sorun olduğunu bilirken bunu ortaya çıkartmaktan imtina ediyor. Çünkü sokakta o iki ayağı üzerine doğrulduğu için kendini insan zanneden aşağılık yaratıklar var. Yani bir genç kızın giydiği şorttan tahrik olan ama 8 sene boyunca ensara bağlı yurtlarda sistematik tecavüze uğrayan çocuklara kafasını çeviren alçaklar var. Pek çoğunuz fotoğraflar yollamışsınız. Gördüm ben dün gece o fotoğrafları. Yani orada o kıza bağıran aşağılık yaratığın, sana ne lan diye yüzüne o kızın çok güzel bağırdı, alnından öpüyorum onu. Çok güzel bağırdı o aşağılık yaratığın. Fotoğrafları işte kumarhaneye gitmiş, Rus hayat kadınlarını takip ediyormuş. Ya şaşırdınız mı? Kardeşim ben ne anlatıyorum size 6 senedir? Bak bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz. Asla. Her şey olur. Asla bir siyasal İslamcıdan yanılmazsınız. Mümkün değil. Mümkün değil. İnsanla Tanrı arasında olması gereken bir ilişkiyi siyaset gibi insanların oluşturduğu bir düzlemin üzerine çekip buradan hayat devşirmeye çalışanlardan hiçbir bok olmaz. Ya bunu göreceksiniz kardeşim. Artık hala yaşamaktan bıkmadı insanlar. Buna şaşırmayın. Böyle olacak elbette ki. Başkasına yapacak bunu, başkasına söyleyecek. Bakın mesela Egemen Bağış'ın 2011 yılında çekilmiş bir fotoğraf, önünde şampanya şişesi, arkadan beyaz saçlı. Ali Bayramoğlu oldu o kadar belli ki. İyi ki reddetmemiş Ali Bayramoğlu. Hakkını savunalım ama. Çünkü onunla ilgili o sorun söylenildiğinde Ali Bayramoğlu kime demeç vermiş? Bir dakika. Çünkü biri ulaşmış ona, serbestiyete konuşmuş Ali Bayramoğlu. Demiş ki evet benim Egemen Bağış'la aynı uçaktaydım. Devletin uçağıydı. Şampanya'da herhalde bakanın ikramıydı. Efendim? Herhalde. Allah Allah. Niye yolda bir bakkalda falan durmadınız mı? Bahsi geçen şampanya satılır çünkü oralarda. Hep bizde bakkallarda satılan şampanyalar onlar. Önünüzde birer dilim pasta, şampanya kadehleri gayet şık. Ne oldu? Cuma günü nasıl ayet sallayacaksınız Ali Bey? Ne diyeceksiniz mesela Sayın Bakara Makara'ya? Söyleyecek bir cümleniz var mı? Yok. Herhalde bakanın ikramıydı. Allah Allah. Ama siz mesela katıldığımız diyor bir toplantıdan dönüyorduk. Hiç sormadınız mı? Allah aşkına hiç aklınıza gelmedi mi ya? Ya biz toplantıdan dönüyoruz. Lan ben niye özel uçakta uçuyorum? Sormadınız mı bunu? Sormadınız. Ya sormadınız, sormayacaksınız çünkü. Çünkü sizin kafanızdaki hayat, bize de sokuşturmaya çalıştığınız hayat Ali Bey, sadece size uyan bir hayat. Kafanızda bir tahayyül var ve onu topluma gömmeye çalışıyorsunuz. Yetmez ama evetçilerin Türkiye 2010 referandumunda yaptığı en büyük kötülüktür bu. Ben, artı gerçekti galiba, sakladığım bir yazı var benim. Ve bu yazı ne zaman yapıldığını hatırlamıyorum. Yani bu yıl mıydı? Bu yıldı galiba ya tartışmalar. Benim de sıkça söylediğim bir şey. Orada mesela bugün olsa ne cevap verirdiniz? Yine yetmez ama evet der miydiniz? Bazılar işte Aydın Engin gibi. Ben evet dedim kardeşim, yetmez ama evet demedim. Aferin, tebrik ediyorum Aydın Bey. Vallahi çok büyük, çok büyük. Yani sizinle birlikte hala bir sürü insan şey diyor mesela. Gazetecilikteki ustamızdır. Tebrik ediyorum. Ustanızla mutluluklar diliyorum size. Mesela Murat Belge. Murat Belge. Ha hocam özür dilerim Baskın Orhan. Çok özür dilerim. Baskın Orhan mesela diyor ki. Şimdi diyor bunların konuşulması, ya toplumun o kadar tepesinden bakıyorlar ki, o kadar tepesinden. Belki diyor bu bizim için bir raison plus olabilir, raison de plus. Ne demek? Bir sebep daha. Allah Allah, yani yine derim diyor. Tebrik ederim, vallahi tebrik ederim. Ama sizin hayatınızda yani o gün bas bas bağırdığımız şey, sokuşturmaya çalıştığınız şey doğru değil. Çünkü denen şey şuydu o gün. Ama burada evet demezsek, yetmez ama evet demezsek en azından Kenan Evren anayasasının devamıyla gidecek bu ülke. Şimdi ne hale geldik? Siz anlayana kadar geçen 11 yılda bu ülke ne hale geldi? Hiç sormadınız mı Ali Bey? Biz niye bu uçakla, özel uçakla dönüyorum ben ya? Allah Allah. Neden bir özel uçak var ortada? Hiç sormadınız. Bravo. Vallahi bravo. Tebrik ederim. Ama zaten açıklama yapmasanız da o kadar belli ki sizin olduğunuz. Tebrik ederim. Herhalde bakanın ikramıydı. Yani diyor ki uçak Sezgin Baran Korkmaz'a mı ait? Ben ne bileyim, devletin uçağı diyor. Aşk olsun, aramızda lafım var, devletin uçağı Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı. Çok rica edeceğim. Yani onun büyük bir parkuru var. Gerçekten. Benim bir kaptan kardeşim var. Dün onunla konuştuk. Hiç uçtun mu hayatında böyle dedim. Yani böyle bir parkur gördün mü? Neresi? Venezuela, Bodrum, İstanbul. Çok ilginç değil mi? Değişik. Allah Allah. Ama sormadınız. Bravo. İşte cuma günleri sonra Google'dan buluyorsun, bakara makara çakıyorsun. Nasıl olsa yürüyor sokakta. Fark eder mi ya? O genç kıza giydiği şort yüzünden bağıran yaratık, aşağılık yaratık. Bir şey diyeceğim mi buna? Ha? Bak cuma günleri sana ayet sallayan bir arkadaş. Oturmuş şampanya patlatmış. Mesela normalde ben şunu derim. Sana ne kimin ne içtiğinden. Ama eğer sen başkasına bir hayat hakkı sokuşturuyorsan bunu yapmayacaksın. Şu anda Prag'da büyükelçi kendisi. Ne güzel değil mi? Sorsan her türlü yolsuzluk var bu ülkede ama bir genç kızın giydiği şort dert bunlara. Yaratık çünkü bunlar. Gerçekten yaratık. İnsan falan değil. İki ayağının üstüne doğrulduğu için insanım zannediyor sadece. Gücünü sadece bugünün iktidarından alıyor. Ama bakın yazın bunu bir kenara. Ya bugünün bürokratları bu iş üstünüze kalacak. Bu enkazı siz devralacaksınız. İnanın siyaset değişecek. Siyasi kaçınılmaz, demokrasi böyle bir şey kardeşim. İktidarlar gelir ve gider. Siyasal partiler biri diğerinden üstün falan değildir. İnsanlar kurar, İçişleri Bakanlığı'na kaydettirir. Ayrıca kaydolduğu gün yani ilk başladığı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dosyası açılır. İçine hani o parti kapatmaya da esas olabilecek şekilde oluşan haberler bok püsür doldurulur. O başka bir şey. Ama bu üstünüze kalacak çünkü siyaset bunu üstlenmez. Siyaset diyecek ki evet ben düzenleme yaptım kardeşim. Bak meclisten eşek yüküyle yasa çıkarttım, doğru mu? Doğru. Aha bu uygulamadı. Danıştay'a geldi. Bak yürütmeyi durdurma kararı yanıt Danıştay'a geldi. Danıştay dedi ki evet ya haklısın. Sen haklısın. Yani burada ben yürütmeyi durdurursam doğrudan Cumhurbaşkanı'nın yürütmeye etkisinin önüne geçmiş olurum. Oysa bizim uyguladığımız neydi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Gördün mü şimdi? Sana kalacak güzel kardeşim. İnan bak sana kalacak. Diyecekler ki bu FETÖ'cü. Bu FETÖ'cü o yüzden yaptı. Bunlar öyle yaptı. Bu savcılar var ya bugün halkın infialine rağmen hiçbir soruşturma açmayan savcılar. Alayı FETÖ'cü diyecekler. Göreceksin ve o gün sen hukuktan dayanak bulmaya çalışacaksın kendine ama çok geç kalacaksın. Çok çünkü hukuk yerle yeksan oldu. Yok ki. Parlamentodan medet umacaksın. Diyeceksin ki ya parlamento bir düzenleme yapsın kardeşim. Ya bizim hakkımızı savunsun. Parlamento yok ki. Neyle yapacak? Neyle yapacak? Ya günaydın demeye çalışıyorsun. Günaydın demen AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. Mesela. Abartı mı? Değil. Meclis restoranında hani o birilerinin çok işine geldiği için sürekli sokuşturduğu 4 kap yemeği 30 liraya yiyor lan bunlar var ya. Mesela o 4 kap yemek 35 lira olsun dediğinde AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. E sana da yardım edecek kimse kalmayacak. Ne yapacaksın o zaman? Bugünün iktidarına güveniyorsun. Bugün muktedir olana yakın olmaya güveniyorsun sadece. Çok büyük hata. Gerçekten. İnanmıyor musun? Dur. O zaman sana okuyayım. Çünkü bazı şeyler olmadan anlamıyor insanlar ya. Ciddi söylüyorum anlamıyor. Oysa bak ne kadar net yazmış Abdülkadir Selvi. Yazısının başlığı Kılıçdaroğlu diyor. Atatürkçü mü İnönücü mü? Ne fark eder senin için? Ne fark eder? Atatürk'ü sevmiyorsun. İnönü'yü hiç sevmiyorsun. Ne fark edecek? Hangisini daha sevdiğini paylaşacaksın bizimle? Yazının bu bölümünün hiçbir önemi yok. Saçma sapan bir şey. Ama şu bölüm son derece önemli. Ha bu arada çok teşekkür ediyorum. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili hatırlatmalar var. Birbirinizle ilgili söylediğiniz her söz çok kıymetli. İnanın çok kıymetli. Çünkü bunlar reddedilemeyecek şeyler. 2013 yılında yaşanan, 17-25 Aralık'ta yaşanan o kavga var ya, orada ortaya dökülen pislikler ne kadar kıymetliyse bunlar da o kadar kıymetli. Çünkü doğru. Çünkü doğru olduğunu birbirinize tanıklıkla söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki o zamanında böyle demişti. Bak böyle yapmıştı. Ben biliyorum. Yanındaydım. Beraber oturuyorduk. Yemeğe gitmiştik. Yurt dışı seyahatteydik. Şampanya'da herhalde bakanın ikramıydı falan. Bunları anlatıyorsun ya. Bak şimdi Abdülkadir Selvi'nin yazdığı bölüme bak. Çok dikkatli dikiz. Önemli çünkü. Kılıçdaroğlu, Atatürkçü, İnönücü. Geç bunu. Bunun bir önemi yok da. Saçma sapan bir şey bu. Diyor ki Ahmet Davutoğlu AK Parti'de olduğu sırada Kanal İstanbul projesiyle sadece İstanbul için değil Türkiye için yeni bir dönem başlamış olacaktır demişti. Havalimanını da yapacağız, Kanal İstanbul'u da yapacağız diye söz vermişti dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni kardeşim. Sen arada yanıldığını düşünebilirsin. Ali Babacan diyor ki vizyondan ranta döndü. Çünkü diyor ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olduğu zaman Kanal İstanbul'u dikkat vizyon projesi olarak tanımlamıştı. Biz bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için hatta dünya için çok konuşulacak bir proje olduğunu da inanıyoruz demişti Babacan. Şimdi ise Kanal İstanbul'u bir rant projesi olarak tanımlıyor. Evet ben de aynı şeyi söylüyorum. Evet bir siyasal İslamcı yanıltmaz ki seni. Hiç. Bak 6 senedir hiçbir şeyi ciddiye almıyorsan söylediğimi ciddiye al. Tanıklıkla söylüyorum sana. Tanıklıkla bak iddiayla sana kendimi gazetecilik geçmişimi ortaya koyarak söylüyorum. Ben bu partiyi kurulmadan önce takip etmeye başlayan bir avuç insandan biriyim bir gazeteci olarak. Kodlarını biliyorum, genetik kodlarını nasıl oluştuğunu biliyorum. Ve sana burada anlattığım her şey tanıklı, ispatlı biliyorsun. Kendi parti programına, tüzüğüne dayanarak anlattım 6 yıldır. Yine anlatıyorum. Bir siyasal İslamcı seni asla ve asla yanıltmaz. Hiç. Onlar diyor şimdi CHP zihniyetine teslim oldu. Allah Allah. Bir şey söyleyecek misiniz Ali Bey? Ahmet Bey? Ha? Yoksa bunları konuşmayalım mı? Dün dündür, bugün bugündür mü? Bence de en güzeli. Mehmet Barlas'ı yazısına dayanak yapmış. Yani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Ama bakın şimdi en önemli bölümü. İşte diyor bütün yatırımlar Boğaziçi Köprüsü'nde yaptırmazlardı. Kebanı da yaptırmazlardı. Ottu boktu falan filan. Bir sürü şey anlatmış. Zibilyon tane tuhaf cümle var içinde. Ama beni ilgilendiren hikaye şu. Diyor ki. Kamuoyuna Elmalı davası olarak intikal eden iğrenç bir olay var. Üvey baba ve anne tutuklanıyor, araya atlıyorum. Ama ne oluyor? Bir de bakıyorsunuz ki tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlar. Kamuoyu ayağa kalktı. Bakın cinsel istismar ve kadın cinayetleri davalarında bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Dikkatli dinle. Bu karara imza atan hakim kardeşim, o soruşturmayı açmayan savcı kardeşim çok dikkatli dinle. Bak bu senin başına ne geleceğini gösteriyor. Bunu anlayabilmek çok basit, çok zeki olmaya falan gerek yok. Duygu Delen olayından bahsediyor. Cinsel istismar üzerine işte balkondan atılarak hayatına son verilen Mehmet Kaplan, bunu yapan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılması. Mesela Pınar Gültekin, Muğla'daki Pınar Gültekin davasını hatırlıyor. 12 Temmuz'da diyor dava var, gözüm bu davanın üzerinde olacak. Elmalı davası diye de bitiriyor ve diyor ki dikkat. Eğer kamuoyunun duyarlılığı ve basının ilgisi olmazsa cinsel istismar ve kadın cinayetleriyle ilgili davalarda büyük hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. O nedenle hashtag Elmalı davası diyoruz. Elmalı'daki çocuklar sahipsiz değil diyoruz. Bak bunu yaz bir kenara. Bu iş size kalacak. Size kalacak. Adalet Bakanı çekilecek. Başbakan artık yok. Türkiye'yi tek başına yöneten insan çekilecek. Medya çekilecek. Ve diyecekler ki aha bunlar yaptı. Bunlar yaptı. Bunlar resmen yaptı kardeşim. Biz o kadar söyledik. Polis görevini yaptı, yakaladı, getirdi. Herkes, her şey hazırlandı. Hakim serbest bıraktı. Savcı iddianamesinde tutukluluğa yer olmadığını söyledi. Vallahi size kalacak. Bilin bunu da yapacaksanız yine yapın. Ama bakın Abdülkadir Selvi bu yazıyı boşa yazmıyor. Bunu bilin. Lütfen eşiniz, dostunuz, yakınınız, ahbabınız, tanıdığınız birileri ise bu insanlar söyleyin. Gerçekten üzerlerine kalacak. Ve denecek ki bunlar FETÖ'cü. Yargıdan temizlenemeyenler işte bunlar. Size bırakacaklar. Gazete Pencere'nin bu sabah birinci sayfasında manşetten duyurduğu hikaye, tam da bizim ilk yayında konuştuğumuz hikaye, hiç devirip çevirmeden yazmışlar. TBMM niye var? Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya yol verdi. Danıştay İstanbul Sözleşmesi'ni iptal eden Cumhurbaşkanlığı kararını hukuka aykırı bulmadı, yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Karar Danıştay'dan kıl payı çıktı. Cumhurbaşkanlığının yargı denetiminden muaf diyerek savunma yaptığı İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin kararı Danıştay'dan vize aldı. Başkan Yılmaz Akçıl, üye Metin Arıtı ve üye Lütfi Akbulut yürütmeyi durdurma talebine red oyu verdi. İbrahim Topuz ve Ahmet Saraç karara katılmayarak şerh koydu. 3'e 2 çıktı karar diyor yani. Kararın gerekçesinde uluslararası anlaşmaları onaylayanın TBMM'nin değil Cumhurbaşkanı'nın anlaşmadan vazgeçebileceği yer aldı. Düzenleme mecliste yapılıyor. Düzenleme mecliste yapılıyor kardeşim. Nasıl yaparsın bunu? Ya bu çok çok basit bir mantık. Nasıl yaparsın? Biz değiştirdik artık Cumhurbaşkanı'na soracağız mı diyorsun? Danıştay öyle diyor. Soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisiniz mi toplayacaksınız? İyi Parti. Vallahi genel idare kurulunuz mu bir araya gelecek? HDP. Ne yaparsınız bir fikrim yok. Gerçekten. Ne yaparsınız bilmiyorum. Ama grubu bulunan partiler, hani salı çarşamba günleri mecliste grup toplantısı yapanlar var ya, onlara söylüyorum. Ne yapacaksınız yapın ve lütfen bize anlatın. Bak ben 16 yıllık parlamento muhabiriyim. Hatta 17. yıl. Hala kendimi öyle görüyorum, gurur duyuyorum bundan. Ve ben soruyorum, ben geri zekalıyım, bana anlatın ya. Bana meclisin gerekliliğini anlatın. Lütfen şu anda parlamentoda bulunmanızın gerekliliğini anlatın bana. Çok ciddi söylüyorum, yemin ediyorum. Burada çıkıp ben de diyeceğim ki ben hakikaten geri zekalıymışım. Ben anlamadım kardeşim. Vallahi benim hiçbir fikrim yok. Ben anlamamışım, çok özür diliyorum. Onlar haklılar. Vallahi de billahi de savunacağım burada. Hadi anlatın bana. Ne işe yaradı meclis şimdi? Ne olacak bundan sonra yani? Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey.
Tabii abi.
Ali Babacan, potansiyel katilleri yüreklendirmeyin Elmalı davası ile ilgili konuşuyor. Bu arada yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş. Burada ismini anmayacağıma söz verdim. Gerçekten anmayacağım. Benim için hiçbir önemi yok çünkü. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olmaz demiş. Ya bu söz ekstra saçma. Niye biliyor musunuz? Bugün beraber hatta 2023'te de adayımızdır dediği Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak da adını söyleyerek Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz, tekeden süt sağılmaz falan demişti. Hiçbir önemi yok. Ara ara diyor bunları. Ya benim için çok sorun değil ya. Bu yayını izleyen MHP'liler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama hatırlıyorsunuz değil mi o sözleri? Tekeden süt sağılmaz, bilmem ne bilmem ne olmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da bu ülke Cumhurbaşkanı olmaz. Onun bir de biliyorsunuz hareketlerle şey tutmuyor ya, senkron sorunu var. Ama bunu söylemişti. O yüzden bu cümlenin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Kemal Bey de tekrarlamış bu müteahhitler, Kanal İstanbul'a giren müteahhitler. Bu işe giren müteahhit kendini unutsun demiş. Vallahi çok da iyi söylemiş. Çok da iyi söylemiş. Türkiye'de kimin müteahhitleri tuttuğu, kimin halktan yana olduğu çok daha net açıklandı artık. Artık ortada. Birileri müteahhit parası savunuyor, birileri halkı savunuyor. Ve bu saatten sonra göreceğiz. Nefesimizi kesemezsiniz. Basın örgütleri gazetecilere yönelik uygulanan sert müdahaleleri protesto etmek için İstanbul, Ankara ve İzmir Valiliği önünde eylemdeydi. Eylemin nedeni ise hafta sonunda İstanbul Taksim'deki LGBTİ artı onur yürüyüşüne polis müdahale sırasında yaşananlar. Yapılan açıklamada nefessiz bıraktıkları yalnız meslektaşımız değil, halkın haber alma hakkıdır denildi. Bence de. Çok acayip ya. Çok acayip, şahane. Ne diyeyim yani, neresinden tutayım bilemedim ama Gazete Pencere'nin manşeti "Meclis niye var?" sorusu benim de sorum. Benim de sorum. Lütfen bana anlatın. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplansın mesela, desin ki ya kardeşim olur mu öyle şey? Bak meclis niye var biliyor musun? Bana desin. Bak ben diyeceğim ki ben gerizekalıyım. Gerçekten benim kafam basmıyor. Vallahi de billahi de bu yayında söyleyeceğim. Ben gerizekalıyım kardeşim. Benim kafam çalışmıyor. Çalışmıyormuş. Şimdi gördüm. Ya çok haklı adamlar. Vallahi diyeceğim bak bunu. Şu anda fiilen meclisin hiçbir önemi yok artık. Hiçbir önemi kalmadı. Açıkça denildi ki Danıştay tarafından hem de. Denildi ki yok ya, yani Cumhurbaşkanı'nın onay yetkisi var. Boşver yani, onun yürütme hakkına müdahaledir o. Bir yapın ya, ne olur. Aynı çağrı İyi Parti için de geçerlidir. Lütfen genel idare kurulunuzu toplayın. Genel idare kurulunuzu toplayın ve deyin ki ya beni muhatap almayın. Yok çok haklısınız, ben kimim yani, ben sıradan bir insanım, bir gazeteci, bir yurttaş. Beni almayın ama deyin ki mesela Türkiye'de meclisten çekilme çağrıları var. Oysa bir hatırlatmak isteriz ki, isteriz ki ne? Daha böyle Anadolu tarzı olur. İsteyip duruz ki gari. Yaz bunu. Lütfen bana anlatın ya. Vallahi anlamıyorum. Ben dünden beri düşünüyorum. Yok ya, yani boşa koyuyorsun dolmuyor, doluya koyuyorsun almıyor. Hakikaten doğru bu. Çok güzel bir tabirdir. Bana anlatın ya. Bir kez daha söylüyorum. Vallahi de billahi de buraya çıkıp diyeceğim ki ben gerizekalıyım kardeşim. Benim kafam basmıyormuş. Ondan sonra da çağrımı yineleceğim, diyeceğim ki ya bu yayını izlemeyin ya. İzlemeyin kardeşim, deli misiniz, tepek misiniz? Niye geliyorsunuz buraya ya? YouTube'da 130 bin takipçi niye var ya? Twitter'dan 265 bin insan niye takip ediyor? Kardeşim yapmayın bunu. Gidin bak, pırlanta gibi insanlar var. Gev gev gülen yavşaklar var mesela. İzleyin. Dert üstü, murat üstü. Televizyon ekranına çıkıp top çeviren, sureti aktan görünen, bilmem ne annemiz bize kitap yollamış, sağ olsun bize de imzalamış, ellerinden öpüyorum diyen insanlar var okumadığı kitaplarla ilgili. Lütfen onları takip edin. Bak açık açık söyleyeceğim burada ya. Beni ikna et kardeşim. Devam edelim. Abdülkadir Selvi'ye bir teşekkür borçluyuz şu hatırlatma için. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili. Ya ikiniz de çok haklısınız. Bunun üzerine sadece söylemek istediğim budur. Bozulmakta çok haklısınız. Hep söylüyorum yani, ben Fethullah Gülen, Allah yazdıysa bozsun, cümleyi kurmak bile iğrenç ama ben Fethullah Gülen yerinde olsam çok bozulurum ha. Vallahi çok bozulurum. Ciddi söylüyorum. Derim ki ulan yani la kirli donuma plonjon attın lan sen. Burada iki dakika yanında durayım, elinde poşetle poz vereyim diye yapmadığın soytarılık kalmadı, şimdi bunları söylüyorsun. Vallahi adam çıldırıyordur şu anda. Hepsi. Yani Hakan Şükür'ün halini düşünsenize. Bir düşünün Allah aşkına. Lan bu adamlar beni sırtında taşıyordu. Sen bizim için işte en önemlisisin, en büyüğüsün falan diyorlardı. Abdülkadir Selvi yazısı duruyor daha ya. Yazısı duruyor. Kabinede kaç bakanlığınız vardı daha önce, şimdi kaç bakanlığınız vardı? Cemaat üyeleri diye sordu. Ne istediniz de vermedi size diye. Kendi sorduğu yazı duruyor. Deliriyordur insanlar ve çok haklılar kardeşim. Ama bizim burada aydınlatıcı, yol gösterici ışığımız nedir? Bir siyasal İslamcı sizi hiç yanıltmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Nabza göre şerbet verir. Dönüş hızı, yani doğada erişkin bir siyasal İslamcı aynı saniye içinde 85 tur atabilir. Hiç sorun değildir bu. Gerçekten. Yani bağla otomobilin trigger kayışını, çıkart bir siyasal İslamcıya bağla. Motor tıkır tıkır işlemeye devam eder. Aynı süratte döner çünkü. Ha, gördüğümüz gibi işte. Abdülkadir Selvi diyor ki Ahmet Davutoğlu böyle diyordu. Ali Babacan böyle diyordu. Şimdi böyle diyor. Doğru. Doğru söylüyor Abdülkadir Selvi kardeşim. O da oradaydı çünkü onun söylendiği zaman. Yani Ali Bayramoğlu o uçakta mıydı? Evet, o uçaktaydı. Şimdi kendi söylemesi Ali Bayramoğlu, biz anlamayacak mıyız? Böyle bir şey mi var yani? Beyaz saçlı, saçlar da yandan taranmış, gümüş renk saç. Allah Allah, birine benzetiyorum ama Ersen ve Dadaşlar mıydı acaba? Böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı. Bilmiyorum ki, geçmiş gün. Hiç de hatırlamıyorum. Yani bindim böyle. Çıktık, hatta çok da iyi hatırlıyorum. Çıktık, baktım bir uçak. Kapıda da biri var. Böyle şişman bir beyefendi. Çok iyi hatırlıyorum ya. Gel gel dedi bana. Ben de baktım, dedim ki ulan dedim, uçak. Bu uçuyordur büyük ihtimalle. Ben de Türkiye'ye gideceğim. Türkiye, uçak, uçmak, çağrı. E tamam, ben bineyim gideyim dedim. Şampanya'da herhalde bakanın ikramıdır. Fotoyu kim çekti? Şimdi Süheyli Hanım'ın sorusu çok önemli. Süheyli Hanım, fotoyu orada çekebilecek insanlar ancak bakana, bakanın izniyle yakın olabilecek insanlar. Zaten numara da bu. Bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz dediğim bu. O fotoğrafı servise veren nerede kendileri? Çünkü vazgeçmek zorundalar artık. Birileri kopartılmalı. Yük atıyorlar. Yük atıyorlar artık. Çıksın onlar. Onlar olmasın ortada. Sözleşmeli tarımla fahiş fiyata çözüm. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabahın birinci çiftçi zirvesinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak yasa taslağının detaylarını. Geç bunu. Sana söyledim ya, dün Habertürk, ya Habertürk de herhalde, çünkü böyle hani hızlıca geçerken gördüm ve tam cümleye denk geldiğim için ilk yayında anlattım ya. Diyor ki bak, karkas etin üreticiye maliyeti Türkiye'de 54 lira ve 52 liradan satıyor şu anda diyor. Yani diyor ki üretici öldü, çok oldu o öleli diyor. Saygımızdan gömmedik biz onu diyor. Hala yaşayan ölülerin dönüşü yürüyor bu. Ama diyor halkımız merak etmesin, önümüz Kurban Bayramı, ete zam gelmeyecek diyor. Yani bu ne demek? Tavuk yiyelim, ete pa- yok, o değil. Onun alakası yok bunun. O başka bir şey. Bu şu demek. Üreticiden korkmuyoruz biz. O zaten öldü. Bırak onu. Biz tüketiciden tırsıyoruz. Tüketiciden büyük tırsıyoruz hem de. Ve o kadar tırsıyoruz ki ona zam yapmayacağız. Üretici, o zaten öldü ya. Boş ver. Kokana kadar idare ederiz bir şekilde. Ha, gülerek söyledi bir de bunu. Vallahi bak, yemin ediyorum gülerek söyledi. Ya bir tuhaflık var kardeşim. Artık yalan o kadar rahat söylenebiliyor ki bu ülkede. Çok. Evet, yalan. İngiltere'de 100 pound'a aşı yapılmıyor. 114 pound. Ondan. Doğru yoksa o cümle. Fiyat farkı var. O da zam geldi yeni. İngiltere'de dolara zam gelmiş. Dolar yükseldiği için İngilizler pound'u ona göre ayarlamışlar. 114 liraya mal oluyor. 114 pound'a mal oluyor artık aşı. Gerçekten. İnanmadın mı? Ne oldu? İki doz aşı olanlar 15 milyonu geçti. Sağlık Bakanı bilgi verdi. Parlamentoda bir grup gazeteciye, biliyorsunuz. Orada konuşuldu bu ve o dedi ki şu 24'ten sonraki müzik yasağı da kalkacak. Diğer bütün yasaklar gibi dedi. Haydi inşallah. Bugün bilim kurulu toplantısı var. Bilim kurulu. Ya gülme, niye gülüyorsun ki? E tamam, yani Türkiye'yi tek başına yöneten kişi dalga geçer gibi. Vallahi sonuçta biz onların aldığı kararı uyguluyoruz demiş. O insanlar da bize bilgi veren yok ki ulan diye cevap vermiş olabilir. Ama gülmeni gerektirmez mi? Yapma. Çok rica ediyorum. Sözcünün manşeti nefes alamıyoruz. Baskı ve şiddet altındaki gazeteciler böyle haykırdı. Polisin görevini yapan bir gazeteciyi yere yatırıp, Bülent Kılıç onun adı, boynuna bastırması ve nefessiz bırakması basın örgütlerince protesto edildi. Gazeteciler isyanda. Nefes alamıyoruz, gazetecilik boğulamaz. Dün Ankara'daki gösteriden. Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye'de rüşvetsiz iş yapılamaz oldu. Yalan mı? Bunu aklında tut. Çünkü Yeni Şafak manşetten zırvaladı diye geçirmiş. Vallahi bak, zırvaladı diyor. Hani siyaseten, mesela Cumhurbaşkanı ile ilgili cümle kurmak Türkiye'de yasak. Yasak, gerçekten kuramazsın. Ama ana muhalefet partisi liderine istediğin kadar hakaret edebilirsin. İstediğin kadar. İstediğin böyle. Aynı Yeni Şafak mesela ağlar, zırlar. Gerçekten her şeyi yapabilir ama Cumhurbaşkanı ile ilgili yapamazsın. Böyle bir dünya. Devam edelim. Sözcü'den başka makine kimya endüstrisi ile ilgili işçilerin de orada çalışanların da protesto gösterileri var. Ha, bu arada bir haber var. Ben diğer gazetelerde görmedim. Ben atlamış olabilirim. Sabahın telaşıyla, hızlı okuma telaşıyla. Amerika Korkmaz için, Sezgin Baran Korkmaz için ekip gönderecek denilmiş. İddiaların araştırılması için bir komite oluşturularak İstanbul'a gönderilmesini planlıyormuş Amerikalılar. Yollayın. Tam zamanı şu anda. Vallahi bak. İstanbul'un bayrama yollayın. Piş, bak ciddi söylediğimi dinleyin. Bayrama yollayın. Bayramda İstanbul boş oluyor. Herkes bir yerlere gidiyor. En güzel zamanı. Vallahi bak, gezsinler, görsünler. Galata Kulesi'ne gitsinler mesela. Altındaki saçma çay ocağı da kalktı. Kalkmıştı yani en son. Ben de görmedim. Bir seneden, bir buçuk senedir ama kalkmıştı. Galata Kulesi'ni gezsinler. Vallahi Boğaz'da otursunlar. Restoranlar açıldı şimdi. Şiş kebap raki. Nutku yasaklayan müdür aynı ilçeye öğretmen yapıldı. Atatürk'ün nutkunu öğrencilere dağıttırmayan Mersin Çamlıya ile ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın aynı ilçede bir okula öğretmen olarak atandı ortaya çıktı. Hakkındaki soruşturma sürüyor. Bu herif çocuklarınızın dersine giriyorsa Mersin neredeydi? Çamlıya ile ilçesinde bir okula öğretmen atanmış. Çocuğunuz denk geliyorsa deyin ki o herifin söylediği hiçbir şey dinleme yavrum. Hiçbir şey dinleme. Bak, güven bu kardeşine. Hiçbir şey dinleme. Zırvalıyor. Zırvalıyor. Beyni boş onun deyin. Yobazın önde gideni kendisi deyin. Devam edelim. Ha, bu arada yine bak, küçük haber olay ama birinci sayfaya almışlar, iyi olmuş. Bu biliyorsunuz Cihan Ekşioğlu diye bir tip şu anda adı geçiyor en çok. Hani o Paramount Otel'in sahibi görünen ama asla hiçbir evrakta adına rastlanmayan. Var da içsel bir yolculuk gibi düşünün Cihan Ekşioğlu'nu. Ya var ama yok, öyle bakmazsan yok mesela. İstanbul Valiliği kendisine koruma verildiği iddialarını yanıtlamış. Demiş ki koruma verildi, verildi ama 2019'da kaldırdık. 2019'a kadar kim koruma verdi buna? Bir şey söyleyeceğim ya. Uçaktaki içki de herhalde bakanın ikramıdır değil mi? Şampanya. Herhalde Ali Bayramoğlu doğru söylüyor ya. Herhalde bakanındır yani. Ama yolda durup bakkaldan almış da olabilirler. Ciddi söylüyorum yani. Ne taraftan geldiklerine bağlı biraz da. Afyon üzerinden geldilerse o tam tamirat vardı. Bitti mi bilmiyorum ama o üst geçidin altına geldiğin zaman sağlı sollu şeyler de var. Marketler de var. Oradan da almış olabilirler. Yok, otobandan gelmiştir ama onlar ya. Zannetmem. Bakanın ikramıdır herhalde. Bilemedim ki. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Yargı paketiyle daha çok elmalı. Neden böyle? Sabah bir mail aldım ben. Çok da güzel anlatmış. Hakikaten derdini çok iyi anlatan. Bazı mailler öyle oluyor. Lütfen şu şey hikayesinden vazgeçin. Her yazan son mailin sonuna ya imla hatalarım olabilir, çok özür dilerim. Ya lütfen rahat olun. Burada bir ders yapılmıyor. Ayrıca benim öyle bir yetkim yok. Benim öyle bir haddim de olamaz zaten. Lütfen rahat yazın ne yazacaksınız. Şurada Nilgün Hanım. Nilgün Aldoğan. Bu Antalya Elmalı davasına ilişkin olarak işte sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan o resimlerin, mektubun falan filan hepsinin üzerinde durmuş ve demiş ki ya bunlar yanlış kardeşim, bunlar yanlış. Çünkü ben bir felsefe bölümü mezunuyum. İona Hanım'dan, İona Kucuradi'den de ders almış şanslılardanım. Hacettepe Sosyal Hizmet Bölümünde de yüksek lisans yaptım. Şimdi de doktor öğrencisiyim orada. Ya bu yanlış. Çünkü bu çocuklarla ilgili... Siz belki bunu yaparak vicdanınızı rahatlatıyorsunuz ama mesela kaçınız bu çocukların haklarını savunmak üzere çalışmalarda bulunan sivil toplum kuruluşlarına destek verdiniz bugüne kadar? gittiniz, çalıştınız ya da desteğinizi açıkladınız. Ve diyor, Ünsal Bey, bu arada yarın çekileceğimiz İstanbul Sözleşmesi'nde çocuğun her türlü istismardan korunmasına yönelik maddeler olduğunu, dördüncü yargı paketinde meclisteki şu anda, paketindeki katalog suçların içine çocuk istismarının da alındığını ama somut delil şartı getirildiğini de hatırlatmak isterim. Ben de. Çok teşekkür ediyorum İlgin Hanım. Sağ olun. Çok önemli bir hatırlatma bu. Evet, meclisteki dördüncü yargı paketinde böyle bir düzenleme var. Yani çocuk istismarı var, onun içinde bir düzenleme ama somut delil gerekiyor. Somut delil ne? Ne olacak somut delil? Ben de onu söylüyorum işte. Çok teşekkür ediyorum İlgin Hanım, bir kez daha. Sağ olun. Yargı paketiyle daha çok elmalı haberi de iki çocuğu istismar eden faillerin serbest bırakılması infial yaratırken AKP istismarda somut delil zorunluluğu getiren yasa hazırlığında. Avukatlar mevcut pek çok delile ve çelişkili beyanlarına rağmen sanıkların serbest bırakılmasına tepkili Antalya Elmalı ile ilgili olarak. Avukat Ertuğrul, tahliye kararına yaptığımız itirazlar hiçbir somut gerekçe olmadan reddedildi. Bir sonraki duruşma 17 Eylül'de, amacımız suçluların en ağır cezayı almaları dedi. Avukat Göksal ise istismarcıların tutuklanmanın ağır olacağı gerekçesiyle tahliye edildiğini kaydetti. Gerçekten çok ağır. Çocukların hayatı, onun önemi yok. Çocuklara ve kadınlara yönelik istismar vakaları eksilmezken AKP iktidarının hazırladığı ve meclise getirmeyi planladığı yeni yargı paketi istismarcıların önünü açıyor. Yasa teklifinde katalog suç delilleri suçlarda somut delil aranacak. Dolayısıyla istismara maruz bırakılanların beyanı artık yeterli olmayacak. Nasıl olacak bu? Ne anlatacak o çocuklar? Gazeteciler tek ses oldu. Bir haber Ankara, İstanbul ve İzmir'den. Onlar İstanbul'dan, içinde Bülent Kılıç'ın da olduğu fotoğrafı kullanmışlar. Bu arada devam edelim. Şuradan bir tane daha haber okuyacaktım. Onur yürüyüşüne Ankara'da da müdahale. İktidarın her fırsatta hedef gösterdiği LGBTİ artılar 29. Onur Haftası kutlamaları nedeniyle dün Ankara Kuğulu Park'ta bir araya geldi. Ankara'nın Onur Yürüyüş Komitesi'nin yaptığı basın açıklamasının ardından en az 18 eylemci gözaltına alındı. Komitenin yaptığı açıklamada bir kez daha vardık, varız, var olacağız demek için bir aradayız denildi. Gözaltına aldılar çocukları. Neden? Ben böyleyim dediği için. Ağzını açan alın. Adı demokrasi. Yok ya, değildir. Herhalde bakanın ikramıdır. Şimdi bir an soru soracaktım da soru saçma geldi. Bakkaldan alsa zaten öyle olmaz ki. Adabı var onun, gazete kağıdına sarıp kol altına alınır. Bir tane Möğe Şandon ver oradan bana. Ama güzel sar gazeteye yani. Sarmadan olmaz ki. Ne diyordu Baskın Hoca? Bu bizim için ancak bir raison de plus olur. Evet, raison de plus. Çok mantıklı. Evrensel'in manşeti yasak sürsün, gelir sağlansın. Nerede kaldık? 1 Temmuz itibariyle ilk yayında hatırlatmıştım. Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamaları son bulacak. Acilen gereken önlemler alınmazsa işsizlik ve yoksulluk derinleşecek. Ne zaman? Oho, daha Ağustos'ta çıkar o. Rahat ol. Hatta 3 aylık açıklanıyor onlar. Çok var daha. Ocak, Şubat, Mart bir tane. Nisan, Mayıs, Haziran. Daha çok var. Kim öyle, kim kala lan? Ta Ekim'de duyuyor. Ya boş ver ya. Boş ver. Vay arkadaş ya. Elmalı davasında tahliyelere tepki. Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM'ın olağan genel kurulu bugün yapılacak. Demokrasi grubunun yönetim kurulu adayı Diljan Roni, MESAM'ın kayyumlarla değil demokratik yollardan seçilen sanatçılar tarafından yönetilmesi gerekiyor dedi. Ülkede herkes kavgalı, müzisyenler de kavgalı. Çünkü onlardan bir kısmı saraya yanlamış durumda. Hatta onları güzelleyenler var. Ya öyle demeyin. Orhan abimiz çok iyi insandır ya. Onun devlete yakınlığı var. Kimi yönettiğine bakmaz o. Vallahi bak, sen devletçi ol, senden de yana olur. Öyle de iyi bir insan. Vallahi. Mesela böyle güzellemeler var. Ama işte dün konuştuk ya sevgili halkım, çok tatlışsın sen. Sen sesini çıkartmadığın için oluyor mesela. Mesela bu insanları dinlemek istemiyorum diyemediğin için oluyor. Televizyon ekranında ben bunların oynadığı, ulan daha rakı kadehini göstermekten tırsan bir zibidiyi ben niye izleyeceğim demediğin için oluyor bu. Bunlar öyle oluyor. Onlar da bir bok zannediyor kendini. Yeni Şafak'ın manşeti, demin dediğim manşet bak. Türkiye'de ana muhalefet partisi liderine her şeyi söyleyebilirsin. Ya biri Cumhurbaşkanı ile ilgili zırvaladı dese başına ne gelir Türkiye'de? Ama bak Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söyleyebiliyorsun. Yine zırvaladı, yalanda zirve yaptı. Yalanları seriye bağlayan Kılıçdaroğlu dün zirveyi gördü. Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkesi ilan eden Kılıçdaroğlu bununla yetinmedi. Kendi ülkesine uyuşturucu, kumar, organ ve kadın ticareti yapıyor, karası çalmaktan geri durmadı. Tartışmayı yapalım da bir şey soracağım. Aklıma takıldı, çok özür dilerim. Bu kara para aklama hikayesi var ya. Ya 10 bin dolar bir mafya liderinden maaş alan bir siyasetçi olduğunu söyledi ülkenin İçişleri Bakanı. Lan kimseye güvenmeyeceksen İçişleri Bakanı'na da mı güvenmeyeceksin? Ve üzerinden o kadar zaman geçti. Hiç kimse sormadı ya. O da söylemedi. Kim bu? Kara para aklamak dedin de herhalde kara paradır değil mi yani? Mafya liderinin verdiği para. Ya hakikaten o şampanya kimindir ya? Bakanın ikramı mıdır o? O da bana dert oldu ya. İşte var öyle kötü yönlerim. Yani bir adamlar oturmuş da iki kadeh şampanya içmişler. Alt üstü. Dört itiraz nasıl reddedildi? Akşamın manşeti. İyi dinleyin değerli hakimler, değerli savcılar. Bakın bu iş üstünüze kalacak. Yazın bunu bir yere. Size bırakacaklar bu hikayeyi. Bu onun gidişatı, göreceksiniz. Yargıda bunlar hala duruyormuş ya. FETÖ'cüymüş bunlar. Dur bakalım. Bak göreceksin, size kalacak bu. Üç hakim iki kardeşin yazarak çizerek anlattığı istismarı görmezden gelip özanne ile üvey babayı tahliye etti. Bakanlık ve başsavcılığın itirazları geri çekildi. Maşeri vicdan ayakta. Maşeri vicdan. Ne kadar güzel değil mi? Pii. Bu arada anneleri şöyle ifade vermiş, bu gazetede var. Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan söylediklerini düşünüyorum. Dolduruşa gelerek. Bugün bir de itiraf, yayının başlığı ne zaman? Saat 7.30 civarı değişti. Aslında bu değildi. Yayının başlığı maskeli normal olacaktı ama akşam gazetesi bugün sürmanşetinde onu kullandığı için yapmadım. Yani söyleyeyim de içimde kalmasın. Maskeli normal diye bir haber var, açıp burada görünce yani akşamla aynı yerde olmak istemedim. Türkiye yarın normalleşme dönemine giriyor ancak başta maske olmak üzere birçok önlem devam edecek. Ya bu arada nargile kafeleri açmamışlar. O paçaları diz kapağının altında olan, sakalları lazerle çevrilmiş, tuhaf tipler var. Mokasen ayakkabıyı çıplak ayakla giyen falan. Ya onlar nereye gidecek? Hayır, onlardan yetişkin bir tanesi çünkü gün içinde orada 4 saat zaman geçirebiliyor Serengeti'de. Onlara bir yer gösterin, yazık günah. Camız gibi birbirlerini takip ediyor çünkü onlar. Bir yer gösterin ya. Git burada otur de yani. Sonra delta varyantı var. Nerede var? İşte var ya bizde. Yok bizde, yok yok yok yok. 240 küsur vaka var. Bunlardan 160'ı İstanbul'da. Bak İstanbul delta varyantında Türkiye'nin %60'ını şu anda sahiplenmiş durumda. Ama biz turist gelecek ya. Vallahi turist gelecek. Oo süper. Turist gelecek, yüzler gülecek. Bu arada yayın arasında... Ben dedim yani resmi gazeteden özel haber yapmak mümkündür. Ben yıllarca yaptım. Çok da böyle yani zeka gerektiren bir şey yok. Bazıları çünkü okumaktan ya okumaya üşenir. Çok zordur resmi gazete okumak. Oturur çünkü kanun hazırlayan insan böyle yazar, yazar, yazar ya don lastiği gibi olur. Bitmez yazdı. Bu da öyle. O tasarruf genelgesine ilişkin gerçekten var mı diye sormuşlar. Vallahi resmigazete.gov.tr adresine girin. Orada var. Yazıyor yani. Yalnız oradan mesela her alanda mı tasarruf var diye sormuşlar. Ben mesela içinde temsil tören ağırlama giderlerinde kısıtlamaya gidilmesi var. Kırtasiye ürünlerinde var. Zaten şeyi söylemiştim hani bina kiralama, araç kiralama onlarla ilgili olanlar var. Personel gideriyle ilgili olan var. Hepsini yazmış başlık olarak. İtibardan tasarruf yok ama. Yani sen harcayamazsın, ben harcarım. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sana ben para verdiğim için varsın. Ben harcarım. Benim örtülü ödeneğim var. Örttüm üstünü sıkıca. Oh mis. Üşümüyor da. Pamuk gibi vallahi. Vallahi bak genelgeler bölümünde. Genelgeler bölümünde resmi gazeteden şuradan açmak lazım ama. Şimdi uğraşmasam mı? Yani tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge gibi bir şey. Cumhurbaşkanlığı genelgesi mi yazıyordu? Öyle bir şey. Ama içinde var. İsteyen merak eden açsın okusun. Ciddi söylüyorum bak. Bugün resmigazete.gov.tr. Adres bu. Açık. Oradan girin. Tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge işte tasarruf Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi gibi falan bir şey. Başlığını bilmiyorum ama genelgeler diye bölüm var zaten orada. Tıkla. Hatta yanılmıyorsam ikinci genelge. İki tane genelge var. İkincisi. Aç oku. Gün içinde rahatlarsın. Kendi kendine şey diyebilirsin mesela. Ya ulan devleti yönetenler nasıl düşünüyorlar lan bizi? Helal olsun vallahi ya. Ablam adam yani garip gurebanın kör kuruşuna vallahi bravo ya. Düğüm atıyor ya. Vallahi tüyü bitmemiş yetimin hakkını yani nasıl savunuyor ya? Ya vallahi büyüksünüz ya. Ciddi söylüyorum. Cık. Evet ya. Uçuş millerine ilişkin yanlış hatırlamıyorsam. Bak öyle bir şey de vardı. Uçuş millerine ilişkin. Lan bunu kendi adına toplayıp yiyenler mi oluyor? Uçuş millerine ilişkin hani yaptığın seyahat karşılığında kredi kartında biriken miller var. Onlarla da işte yeni uçak bileti falan alıyorsun ya. Onlara ilişkin de var. Dünyanın en güzel gazetesi bugün emekliye en az 2825 lira maaş, memura ek iş fırsatı. Ya şunu sormuyor bak. Memur niye ek iş yapsın? Bu adamın bir işi var. Bu kadının bir işi var. Niye ek iş yapsın ya? Ek iş yapabilir. Aç yani. Vatandaş 101 milyar borçtan kurtuldu. Hayır. Bak bu yalan. Ne bu biliyor musun? Bu vergi borcunun yeniden yapılandırılması ile ilgili başvurunun miktarı 101 milyar. Yani tamam ya ben ödeyememiştim. Şimdi bir daha vade yap bakalım ödeyebilecek miyim girişimi. Diyor ki vatandaş kurtuldu. Lan ne kurtuldu? O ödeyecek zaten bunu. Tamam işte faizinden vazgeçiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye'de varlık barışının, yine aynı resmi gazetede açtığında göreceksin. Varlık barışının süresi 6 ay daha uzatıldı. Ne demek varlık barışı? Şimdi yurt dışında senin paran var. Nereden? Bilmiyorum ki işte o iki ayak üzerine doğrulunca kendini insan zanneden öküzle beraber. Mesela hani genç kızın şortuna saldıran öküze de hakaret ama. Gerçekten bir büyük baş yani. Büyük baş o görünüyor. Mesela onunla birlikte kumarhaneye gittin para yaptın. Ama paranın kaynağı nereden çıkartacaksın parayı? Var biriktirdin orada. Yurt dışında alavereli dalavereli işler yaptın. Ya da burada yaptın bir şekilde kaçırdın oraya. Devlet sana diyor ki getir parayı. Lan getir. Ya nereden kazandığını soracağım. Getir. Getir. Bankaya yatır. Kayıt altına alsın. Tamam git. Vallahi bak. 6 ay daha uzatıldı süresi. Niye? Duydun mu tık tık sesini? İnsanlar aj. Para yok. Getir de nereden getirirsen getir. Hiç sorun değil. Varlık barışı bu sabah 6 ay daha uzatıldı. Aynı resmi gazetede. Ciddi söylüyorum. Kanun numarasıyla anlatmış orada. Kanun numarasını hatırlamıyorum ama oradan görürsün. Takvimi manşeti. Allah cezanızı versin. İyi dinle bak. Hakim kardeşim, savcı kardeşim. Bak bu iş üstüne kalıyor. Yemin ediyorum yakınınız falan varsa, eşiniz, dostunuz, abiniz, kardeşiniz, sevdiğiniz, ne bileyim, biri arkadaşınız, ne olur söyleyin. Bakın bu iş üstlerine kalacak. Allah cezanızı versin. Lan yargı sistemi de niye Allah ceza veriyor? Yargı sistemi niye var o zaman? Ha. Allah da cezanızı versin. Ha ona varırım. O bana uyar. Ama önce yargı cezasını versin. Adalet cinsel istismara uğrayan iki masum yavrunun çığlığını duymadı. Tecavüze göz yuman anneyle üvey babayı serbest bıraktı. Lanet yağdı. Vallahi yaklaşıyor gelmekte olan. Sayın hakimler, sayın savcılar, üstünüze kalacak bu. Çünkü siyaset böyle çomalokku çıkacak tertemiz. Tertemiz cillop gibi. Çıkacak diyecek ya benimle alakası yok abi. Biz yaptık. Biz ya bunlar bıraktı. Ay ay. Şans tablosu diye bir haber var. Küçücük bir haber. Şansla falan alakası yok. Atina'da 2012'de çalınan Picasso'nun Kadın Başı ve Mondrian'ın Yel Değirmeni tabloları tesadüfen bulundu. Bir kişi gözaltında. Lan bunun şansla ne alakası var? Ha bulunması tesadüf. Tamam olabilir. Şu haber artık yılmadı. Sen öpülmeye doymazsan seni öpecek biri çıkacaktır haberi. Burada çok konuştuk da o yüzden. Dur önce şunu okuyayım şu haber. Dünden çünkü gazetecilik fikri takiptir. Dünden kaldı çünkü. Malı mülkü gitti. Ben Şeyma Subaşı'nın yerinde Allah yazdıysa bozsun. Yerinde olsam kesin dava açarım. Çünkü burada mal mülk dediğinin ne olduğunu şimdi anlayacaksın. Büyük terbiyesizlik. Çılgın paylaşımlarıyla gençlere kötü örnek olan Şeyma Subaşı, hayal kırıklığı yaşadı. Mısırlı Al-Salusi'den ayrıldı. Geride "Sevgilimin malıyım" yazılı tişörtle çektirdiği görüntüler kaldı. Mal mülk gidince ne oldu? Ben söyledim sana büyük terbiyesizlik diye. Benimle alakası yok. O yazmış. Ben okuyorum sadece. Gitmiş. Mal mülk öyle diyor gazete. Şeyma Subaşı bir dava falan açar herhalde, bilmiyorum ki. Gözünü açtılar. Haberi dikkatli dinle. Sahte dişçi Yücel Avcı, "Gönül gözüm açık" dedi. 75 yaşındaki Antalyalı eczacı OY'nin 800 bin lirasını aldı. Gönül gözüyle mi? Yani. Gönül gözü açık. Ya şöyle bir şey olabilir şimdi. Gönül gözü çok açıldıysa, bir de Antalya'da falezlerin orada falan duruyorsa. Evet, o kurender oluşmuş olabilir. 800 bin lira içeri girmiş olabilir. Gönül gözü açılıyor ya. Bir eczacıdan 800 bin lira. Vallahi kusura bakmayın da siz öpülmeye hazır olduktan sonra daha çok çok çok öperler sizi. Gönül gözüm açık. Harbi mi? Evet, açık bak. Yani tam gönül gözü görmüyor da ağzım açık gibi görünüyor ama inan gönül gözüm de açık benim. Bir 800 bin lira tabii ki. Gitti. Niye? Sen öpülüyorsun kardeşim. Sen öpülüyorsun. Yani. Yemin ediyorum öyle diyor. Malı mülkü gitti diyor ya. Sevgilimin malıyım. Hop mal gitti. Nerede? Batıya kaydı mal. Günün tek mektubu. Başka mektuplar da var ama bunu okumak istedim. Çünkü ya ben giderek bu tıp eğitimini daha çok merak etmeye başladım. Yani girsem kazanabilir miydim üniversitemde? Mümkün değil. Hiç kıvırmaya gerek yok. Mümkün değil, kazanamazdım. Yani ama ya gerçekten bu tıp eğitimi nasıl bir şey abi? Size ne öğretiyorlar tam ya? Bak mektuba bak. "Hocam, canımın içi, 59 yaşındayım. Mümkün var, daha önce de gördüm 59 yaşında insan. Sürekli karın ağrısı yaşıyorum. Dikkat, doktora gittim ki doğrusu bu. Bağırsaklarına bakacağız" dedi. Ne demek istedi anlamadım. Bağırsaklarıma nasıl bakacak? Şöyle. Kardeşim tıpta utanmaz. İndir, tamam indir. Bank pozisyonu dediğimiz pozisyon var. Yat. Yok sen öbür tarafa bakacaksın. Heh. Ben buradan bakacağım. Tamam. Doktorum oğlum ben. Tıpta utanma olmaz. Değil. Tıpta ne öğretiyorlar bilmiyorum ama geliyor böyle uzaktan şöyle bir bakıyor. Sen o pozisyondasın tabii. Ya sen eğlenceyi kaçırıyorsun. Senin yüzün başka tarafa bakıyor. Bakarken şöyle bir bakıyor. Tıkalı. Ciddi söylüyorum. Bunu tıbbiyede öğretiyorlar. Yani herhalde. Ya doktor, yayın izleyen doktor, Allah aşkına bunu kaçıncı sınıfta öğretiyorlar tam? Dışarıdan derse girmek mümkün mü? Ben bu bölümü öğrenmek istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir söz vardır. İğne deliğinden bakıp Hindistan'ı görmek diye. Abi bir doktora ne öğretiyor olabilirler ya? Ve bunu soruyor bir insan. Bağırsaklarıma bakacak. Nasıl bakacak? Şöyle. Harbi söylüyorum. Sen görmeyeceksin. Sen öbür tarafa bakmak zorundasın. Şöyle diyecek ki şöyle bakıp tıkalı. Karın ağrınız var mı? Çok. İşte dedim size tıkalı. Boru mu? Tıp okuduk. Takvim tıp. Dışarıdan bitirmek mümkün. Bitmiyor gerçi. Bitiremiyoruz efendim. Hakikaten bitmiyor. Yıllar oldu. Benim kaç sene olduğunu unuttum takvim tıbba gireli. Daha kimse uyanmamışken girmiştim ben. O zaman Osman Erk vardı. Bir daha dutluk buralar hep. Düşün. Evet yani gerçekten soru bu. Bağırsaklarına bakacağız dedi. Ne demek istedi? Anlamadım. Bağırsaklarıma nasıl bakacak? İşte bak Saime Akkan. Doktorun gönül gözü açık olamaz mı? Ya niye böyle düşünmüyorsun? Belki gönül gözüyle bakacak. Şöyle bakıp. Ben açınca ağzım açılıyor benim. Gönül gözü. Benim açık değil ondan. Gönül gözü açık insan böyle durmuyor. Ben yaptım da daha çok böyle şey gibi hani evlerden şişme bebek gibi oluyor benimki ağzı açık da öyle değil. Gönül gözü açık insanlar var. Onun tıp okumuşları var. Tıpta ne öğretiyorlar acayip merak ediyorum ben. Vallahi bak yani özellikle şu tıpta ayıp yoktur'dan sonraki bölüm beni korkunç benden alıyor ya. Şu mektubu sabah gördüm var ya yırtıldım. Muhtemelen, bak şimdi hocamın bilimi savunuşuna bak. Burayı okudum, gül gül gül. İkinci bölüm hoca anlatmaya başladı. Bir ağla. Muhtemelen endoskopi dediğimiz. Muhtemelen. Herhalde şarapta bakanın ikramıdır. Yani. Muhtemelen endoskopi dediğimiz ki biz öyle diyoruz aramızda. Biz sizle bir miyiz? Sen kimsin lan? Sen ki bağırsaklarıma nasıl bakacak diye düşünen birisin. Ben seninle bir miyim? Tıp okudum. Muhtemelen endoskopi dediğimiz ucunda kamera olan uzun bir cihazla makattan kalın bağırsaklarına ve ince bağırsağın son kısmına bakılacak. Ha işte burada hep anlattığım bölüme giriyoruz. Tam olarak nereden? Öyle düşünme. Bunu içsel bir yolculuk olarak düşün. Öyle gideceğiz. Ayrıca dışkı testleri yaparak da hayatında bir kere D'yi D'yi doğru yerde ayırdın, onda da yanlış yazdın. Ta diye bir ek yok. Yok öyle bir şey. Da o. Yaparak da. Okurken yaparak ta diye okunur. Hayatında bir kez doğru konuşacaktın, doğru yazacaktın. Onu da sıyırdın, batırdın. Tebrik ederim. Yaparak da kalın bağırsak muayeneleri yapılabilir. Bununla beraber tüm batın ultrasonografisiyle de karın ağrısına ait bilgi sağlanabilir. Ondan yapalım. Ben öbürünü... Ya bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi o hani ucunda kamera olan cihazdan bahsederken neden ısrarla uzun dediniz? Ben ondan bir tedir. Şu tam batın ultrason şey yapabilir miyiz? Onu bir yazarsanız yalnız. Tetkik talebimle ne olur. Özellikle onunla baksınlar. Parazitler, gaz, bağırsak hareket düzensizlikleri, karın ağrıları yapabilir. Aydınlatıcı yarıştı. Mesela gazın varsa karnını ağrıyabilir. Gerçi bunu insan hani daha bebeklik aşamasında hani rezene kaynatıp verilir bebeğe mesela. Bunun için. Bu bölümün tıpla çok alakası yok. Hani gaz var. Mesela ayağına sıcak çorap giydirirsin böyle. Karnını da biraz ovarsın. Böyle pırt diye bırakır çok rahatlar. Uyur genelde de. Pırlanta gibi olur. Acayip güzel. Ama uzun bir cihaz var. Ucunda kamera var. Muhtemelen yani endoskopi dediğimiz. Yoksa sen nereden bileceksin bunu? Ama istersen sana geleneksel tıpla bakabiliriz. Demin dediğim gibi. Görebiliyoruz. Gönül gözümüz açık bizim. Tıpta giriyorsun zaten. Herhalde ilk 3 ayda açıyorlar gönül gözünü. Bilmiyorum ki. Ben beceremem. Mümkün değil. Kazanamazdım da. Ama sadece bunun için isterdim ya. Ben hiç olmazsa gönül gözümüz açılaydı ya. Vallahi billahi. Gönül gözü de kapalı kaldı. Al işte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Son iki yayına giriyoruz. Yarın ve cuma. Yarın normal gündem yayını yapacağız. Cuma kitap konuşacağız. Klasiklerde arkadaki kitabı göreceksiniz. Çanlar kimin için çalıyor? Ernest Hemingway. İspanya İç Savaşı'nı konuşacağız. Faşizm konuşacağız. Yükselen faşizm. Faşizmle mücadeleyi konuşacağız. İnsanın vicdanıyla mücadelesini. Böyle ortamlarda mesela aşkı konuşacağız. Böyle yoğun ortamlarda, savaş gibi çok kriz ortamlarında. Hepsini cuma günü konuşacağız. Yarın da gündem yayını var. Ondan sonra ben bir 10 gün müsaade isteyeceğim sizden. Bugün için çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Gerçekten hayata aynı yerden bakmayan insanların bir araya gelmesi bana kalırsa çok kıymetli. 6 yıldır hep bunu savunuyorum. Bu yayını da bunun için yapıyorum zaten. Çünkü bu tam da demokrasi dediğimiz şey işte. Evet biz birbirimize benzemiyoruz. Birbirimizle aynı şeyi düşünmüyoruz. İnançlarımız, inançsızlıklarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz. Hepsi birbirinden farklı. Engellerimiz, engelsizliklerimiz. Ama şu aynı. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Biz aynı dünyada barış içinde ve huzur içinde, adalet altında yaşamak isteyen insanlarız. Ve bunun için birbirimizden korkmamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki korku uzaklık getirecek. O uzaklık da ayrılmayla sonuçlanacak. Ve bunu yenebilmenin bir tane yolu var. Birbirimizden korkmadan konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte 6 yıldır. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın ya da isterseniz ünsalunlu.com.tr adresine benim internet siteme girin. Abone ol diye bir düğme göreceksiniz. Dokunun. Ya korkmayın, dokunun. O para istemeyecek sizden. Sadece ve sadece bir mail adresi isteyecek ve yayınlara abone olacaksınız. Başlamadan size haber gelecek yanındaki çanı tıklarsanız mesela YouTube'da. Ama bununla birlikte katıl diye bir düğme göreceksiniz orada. Katıl düğmesi isterseniz bu yayına aylık küçük katkılarla destek verebilmeniz için YouTube'un sağladığı bir avantaj. İsterseniz, bu çok önemli. İstemezseniz böyle bir şeye mecbur değilsiniz. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve hep parasız olacak. Sizden ricam, eğer abone olursanız, lütfen ve yayını beğendiyseniz, şu yukarı doğru baş parmak işareti var, beğen tuşu, ona dokunun. Çünkü bu, oradaki sayı ne kadar artarsa YouTube bu yayını çok daha fazla insana önerecek. Ve diyecek ki bak, insanlar böyle bir şey seyrediyor, bir bak istersen. Bunun dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hem de eğip bükmeden, karnımızdan konuşmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, ne olduysa onu anlatarak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'a kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.